Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin, onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının 57. bölümüne geldik. Konu, çağın sonuna yaklaşılması doğrular için teselli, kötüler için yargı anlamına gelir. Günümüzde kötülerin hayatının kolay olduğu, rahat hayat sürenlerin onlar olduğu kesindir. Parası olanlar onlardır. ve tepede gözükmektedirler. Ama çağın sonuna geldiğimizde doğrular için teselli ve kötüler için yargı olacaktır değerli dinleyicilerimiz. Bu bölüm, yani Yeşaya 57. bölüm, acı çeken hizmetkar aracılığıyla gelen Yahve'nin kurtuluşu adını verdiğim Yeşaya'nın son kısmının ikinci bölümünün sonudur. Alçak gönüllülük içerisinde gelip kabul edenler doğru kılınmışlardır. Reddedenler kötü yollarında yargıya doğru devam etmektedirler. Bu bölüm bizleri yaşama giden yolun bir yöne ve yıkıma giden geniş yolun bir başka yöne gittiği bir yol ayrımına getirmektedir. Varılan yer ve bölüm buradadır. Doğru kişi ölüp gidiyor ama kimsenin umurunda değil. Sadık kullar da göçüp gidiyorlar. Hiç kimse doğru kişinin göçüp gitmekle kötülükten kurtulduğunun farkında değil diyor Yeşaya 57:1'de. Doğru kişi ölüp gidiyor. Tanrı'nın harikulade azizlerinin birçoğu, kutsallarının birçoğu günümüzde ölüm kapısından alınıyorlar. Tanrı onları gelecekte gerçekleşecek olan bir sürü sorundan kurtarmaktadır. Doğru yolda yürüyenler esenliğe kavuşur. Mezarlarında rahat uyurlar diyor 2. ayet. Esenliğe kavuşurlar, barışa kavuşurlar. Yüreğinde esenlik olacaktır. Yataklarında rahat uyurlar. Her biri doğruluğunda yürür. Eğer ölüm yatağındayken gelirse büyük sıkıntıdan kurtulmuş olacak ve Mesih'in huzuruna çıkarılacaklar. Başlarına ne gelirse gelsin esenlikleri, barışları, huzurları olacak. Ama diyor 3. ayet, siz ey falcı kadının çocukları, fahişelik ve zina edenlerin soyu buraya gelin. Tanrı şimdi kötülere hitap etmektedir. Soyları bile kötüdür. Annelerine söylenenlere bir bakın. Kiminle alay ediyorsunuz? Kime dudak büküyor, dil çıkarıyorsunuz? 4. ayet. Kötüler her zaman doğrulara zulüm etmişlerdir. Şimdiye dek Tanrı işe karışmamıştır. Bugün etrafınıza bir bakın. Doğrulara saldırılar yapılıyor. Doğrular kolay bir hayat yaşamıyor. Saldırılar zor ve şiddetli ve kötüler bunu yaptıkları halde başlarına bir şey gelmiyor gibi. Ağaçlar arasında yeşeren ağaçların altında şehvetle yanıp tutuşan, vadilerde kaya kovuklarında çocuklarını kurban eden, isyanın torunları, yalanın soyu değil misiniz siz? 5. ayet. Kötüler dostum, son günlerde sırtlarını Tanrı'ya çevirmiş putperestler olacaklar. Büyük ahlaksızlık ve adam öldürmeden suçludurlar. Zina ve adam öldürmek günümüzde de korkunç günahlardır. Bunlara putperestlik olan açgözlülük eşlik eder. Şu anda kötülerin durumu bu değil midir? Sizin payınız vadinin düzgün taşlarından yapılan putlardır. Evet, sizin nasibiniz onlardır. Onlara da dökmelik sunular döktünüz. Tahıl sunuları sundunuz. Bütün bunlara sevineceğimi mi sanıyorsunuz? 6. ayet. Bir zamanlar bir devi öldürmüş olan ırmaktaki düzgün taşlara bile tapınıyorlardı. Diri ve gerçek Tanrı hariç her şeye tapınıyorlardı. 7. ayet. Yatağınızı ulu ve yüksek dağa serdiniz. Oraya kurban kesmeye de gidiyorsunuz. Dostum, dağ tepelerindeki korularla bağlantılı putperestlik en kötü ahlaksızlıklara sahne oluyordu. Son günlerin bir resmidir bu. 8. ayet. Kapılarınızın ve süvelerinizin arkasına iğrenç semboller koydunuz. Evet, bana aldırmadan yataklarınızı açıp içine girdiniz. Arzuladıklarınızla anlaşıp birlikte yattınız. Onların çıplaklığını seyrettiniz. Geçmişte günah gizlide işleniyordu ama artık günah utanmazlaştı ve gösteriş yapıyor. Birisi bana, sence geçmişte de şimdiki kadar ahlaksızlık var mıydı diye sormuştu. Aynı miktarda olabileceğini ama gizli tutulduğunu kabul ettiğimi söyledim. İnsanlar eskiden günahlarından utanıyorlardı ama şimdi utanmıyorlar. Geçenlerde televizyonda kocası olmayan bir adamla yaşadığını anlatan güzel bir kızı dinledim. Programdaki insanlar iki yüzlü olmadığı için onu övdüler. iki yüzlü olmayabilir ama Tanrı'nın gözünde günahkardır. Birkaç yıl önce fısıltıyla bile söylenmeyenler günümüzde açıkça yapılmaktadır. Günah dostum bir yaşam biçimi haline gelmiştir. Artık yüksek standartlar yoktur. Buğdaylarla deliceler tıpkı Rabbin olacağını söylediği gibi birlikte büyümektedirler. Bu bölümün tamamı boyunca doğruyla kötü arasındaki tezatı görüyoruz. Yaşaya ikinci kısımda doğrular için teselliden söz ediyor. Yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayan, adı kutsal olan şöyle diyor: ben alçak gönüllü ve ezilenlerle birlikte yüksek ve kutsal yerde yaşarım. Alçak gönüllülerin ruhunu diriltmek, ezilenlerin yüreğini sevindirmek için onların yanındayım. Yeşaya 57 ayet 15. Tanrı kim olduğundan ötürü yüksek ve görkemli olan, son günlerde kendisine ait olanları teselli etmektedir. İnsan bu dünyadaki 70 yıllık ömrüyle 70 yıl yaşayabilirse ne kadar zayıftır. İnsan yeryüzünde fazla dayanamaz. Sonsuz Tanrı kendilerine değil, kendisine güvenenleri yanına almaya söz vermiştir ve onları bir ana tavuğun civcivlerini kanatlarıyla örttüğü gibi örter. Tanrı'ya ait olanlar için çok büyük bir esenlik ve güvenlik vardır. Bu ayet bizim günümüzün ötesine büyük sıkıntı zamanına bakmaktadır. Çağın sonuna gelmekteyiz. 16. ayette şöyle diyor: çünkü sonsuza dek davacı ve öfkeli olmayacağım. Öyle olsa yarattığım canlar ve ruhlar karşımda dayanamazdı. O değerli dostum sonsuz Tanrı'dır ama günaha karşı her zaman öfkeli olacaktır. Çünkü günahın kaldırılması gerekir. 17. ayet: halkın haksız kazancına öfkelenip onları cezalandırdım. Öfkeyle yüzümü çevirdim onlardan, ne var ki inatla kendi yollarından gitmeye devam ettiler. Tanrı kötüleri neden cezalandırdığını açıklar. Kötüler açgözlüdür ve Tanrı'ya asilik içerisinde yaşarlar. Her zeki insanın kutsal bir Tanrı'nın bir gün asiliğe son vereceğini bildiğinden eminim. Tanrı asi ve gururlu yürekli olanları cezalandırmak zorunda kalacaktır. 18. ayet: yaptıklarını gördüm ama onları iyileştirip yol göstereceğim. Karşılık olarak hem onları hem de onlar için yas tutanları avutacağım. Kötü yollarını bırakanları iyileştirip kurtaracaktır Tanrı. Doğrulara karşı lütufkardır Rab. Dudaklardan övgü sözleri çıkartan benim. Uzaktakine de yakındakine de tam bir esenlik olsun diyor Rab. Hepsini iyileştireceğim. Yeşaya 57 ayet 19. Günahkarın kalbine esenliği sadece Tanrı verebilir. Bu son kısımların her biri Tanrı'nın Yeşaya 48:22'de olduğu gibi kötülere esenlik yoktur dediği sözlerle bitiyor. Bence bu çok açık bir şeydir. İnsanın tarihi savaş ve sürekli çatışmalar doludur. Bu sadece uluslar arasında değil, bireyler arasında da böyledir. Ancak adına rekabet derler. Aynı şeyi iş dünyasında, sosyal dünyada ve din dünyasında da görüyoruz. Çatışmayı hemen her mahallede, her kasabada, her küçük köyde ve ülkemizin birçok evinde bulursunuz. Dünyanın her yerinde bulursunuz. Tanrı kötülere esenlik olmadığını söyler. İnsan kalbinde Tanrı'dan ayrı olarak esenlik yaratamazsınız. Şimdiye kadar bunu kimse yapamamıştır ve bundan sonra da yapamayacaktır. Ama kötüler çalkalanan deniz gibidirler, rahat duramazlar diyor Yeşaya peygamber aracılığıyla Tanrı. Çamur ve pislik kusarlar. Bu değerli dostum, kutsal kitapta kötüler için verilen herhalde en canlı örnektir. Kötü insan, kötü yollarında çalkalanan ve rahat duramayan bir deniz gibi hiç rahat ve huzur bulamaz. Aranan bir suçlu gibi kurtarılma ve güvenlik arayışına devam eder. Ne diyor? Kötüler çalkalanan deniz gibidirler, rahat duramazlar, çamur ve pislik kusarlar. Onlardan ancak çamur ve pislik çıkar. Birkaç yıl önce şu olayı okumuştum. 80 yaşında bir adam bir karakola gidip 50 yıldır adam öldürmenin verdiği vicdan azabını çekiyorum. Cezasını başka birisi çekti ama suçlu olan benim. Bunu itiraf etmem gerekiyor demiş. Yasaya göre başka bir adam cezayı zaten çekmiş olduğu için onu öldüremeyeceklerini, hatta hapse bile atamayacaklarını öğrendiler. Bu adam için herhalde en kötü ceza 50 yıl boyunca, evet 50 sene boyunca vicdanında ıstırap ve suçlulukla yaşamasıydı. Kalbinde ve kafasında hiç huzur yoktu. Kötülere esenlik, kötülere barış yoktur diyor Tanrım Yeşaya 57:21'de. Günümüzde dünyada Tanrı olmadan huzur olabilse bu Tanrı sözüne aykırı olurdu. Tanrı sözünü yalancı çıkaramazsınız. Kötülere esenlik, barış yoktur. İnsan yüreğinde, insan hayatında günah olduğu sürece insan kötüdür, günahlıdır ve onun hayatında esenlik, barış olmayacak. İnsanın günahı durduğu sürece insan hiçbir zaman ne barışı yaşayacak ne barışı getirebilecek. Tanrı sözü bunu böyle söylüyor dostum. Kötüler dünyada esenliğe sahip olamazlar ve bugün de esenliğe sahip değildirler. Tanrı kötülere esenlik olmayacağını söylemiştir. Bu değerli dostum Tanrı'nın kabul edilmiş bir gerçeğidir ve yer çekimi kanunu gibidir böyle işler. Kötülere esenlik, barış yoktur. Şimdi Yeşaya kitabının 58. bölümüne geldik. Konu dışınsal dinsel biçimler ve içinsel kötü yollar. Tanrı'nın lütfunu ve yüceliğini geciktirdi. Bu bölüm bizleri Yeşaya'nın peygamberliğinin son kısmı olan acı çeken hizmetkar aracılığıyla gelen Yahve'nin yani Tanrı'nın yüceliğine getirir. Bu bölümde krallığın yüceliğinde ilerliyoruz. İçinsel kötü yollar ve dışınsal dinsel biçimler Tanrı'nın lütfunu ve yüceliğini geciktirirler. Ve Mesih'in davasına zarar verirler. Dindar ve kilise üyesi olan, buna karşın dinsizler gibi küfür eden insanlar, iş hayatında dürüst davranmayanlar, sosyal yaşamlarında ahlaksız olup da Tanrı'nın standartlarına erişecek kadar iyi olduklarından söz edenler gerçekte Tanrı'nın lütfu ve yüceliğini engellerler. Burada yüceliğin neden verilmediği açıklanmıştır. İnsanlar Tanrı ile olan ilişkileri konusunda çok mağrur ve şüpheciydiler. Biçimleri yerine getiriyorlardı ve Tanrı'nın kendilerine yaptıklarını sorgulamak cüretinde bulunuyorlardı. Oturup Tanrı'yı ve yöntemlerini yargılıyorlardı. Birçok insan bunu hala yapıyor. Dışınsal olarak yerine getirdikleri halde kendi kötü yollarında devam ediyorlar. Aynı ruh Babil'e sürgüne gidişten sonra da görülmüştür. Bu da sürgüne gidişin onları düzeltmediğini göstermiştir. Malaki 3:13-14'te şöyle okuyoruz. Bana karşı sert sözler söylediniz diyor Rab. Oysa siz sana karşı ne söyledik diye soruyorsunuz. Şunu dediniz. Tanrı'ya kulluk etmek yararsızdır. Her şeye egemen Rabbin isteklerini yerine getirmek, onun önünde yas tutar gibi davranmak bize ne kazanç sağlıyor? Kendilerini bereketlemediği için Tanrı'yı eleştiriyorlardı. Buna karşın bakın ne kadar da dindardılar. Tapınağa gidiyor ve kurbanlar kesiyorlardı. Tanrı'yı sorgulamak utanmazca yüzsüzlük ve küstahlıktı. Dışınsal din şovu yapan doğal insanın ruhu böyledir. Kalbi, yüreği Tanrı'dan uzaktır ve yolları kötülük yollarıdır. Üzerindeki Tanrı yolunda yürüme cilası Rab İsa Mesih için mide bulandırıcıdır. Rab, Laodikya kilisesine oysa ne sıcak ne de soğuksun, ılıksın, bu yüzden seni ağzımdan kusacağım demişti. Vahiy 3:16'da. Rab İsa'nın günümüzdeki kiliseciliğin çoğuna karşı tutumu budur. Rab diyor ki, avaz avaz bağırın, çekinmeyin. Sesinizi boru sesi gibi yükseltin. Halkıma isyanlarını, Yakup soyuna günahlarını bildirin. peygambere her zaman sevilmeyen bir mesaj olan, çok dindar olduklarını düşünen halkın kötülükleri ve günahlarını onlara göstererek yüksek sesle bağırması söyleniyor. Bu kişinin başına acı hoşnutsuzluğu ve yakıcı küfürleri getirecektir. Bunu sadece çok cesur biri yapacaktır. Bence kürsüdeki liberalizmin temel zayıflığı, doğal insana öldürücü hastalığı hakkındaki gerçeği söylemeden onu hoşnut etmeyi hedeflemektedir. Günümüzde tıp dünyası, dinin insanın ruhsal yönüyle oynadığı gibi aynı prosedürü izleseydi büyük bir ihmalden suçlu olurdu. Doktor Vernon McGee, doktor bana kanser hastası olduğumu söylediğinde diyor, ona başka bir şey söyletmek için elimden geleni yapmaya çalıştım. Doktor, sana neyin olduğunu dosdoğru söyleyeceğim. Eğer söylemezsem bana güvenmezsin dedi. Dostum, Tanrı da bize durumu aynen anlatmaktadır. Ve hizmetkarlarının insanlığa günahın öldürücü hastalığına yakalanmış olduklarını, bunun sonunda kendilerini sonsuz ölüme, yüce Tanrı'dan sonsuz ayrılığa götüreceğini söylemelerini istemektedir. Bana her gün danışıyor, yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış. Doğru davranan, Tanrısının buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi. Benden adil yargılar diliyor, bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış. Yeşaya 58, ayet 2. Ben bu sözlerde Tanrı'nın alayının bir öğesi olduğunu sanıyorum. Bu insanlar düzenli olarak tapınaktaki tapınmaya katılıyorlardı. Buyrukları titizlikle yerine getiriyorlardı. Tapınma biçimlerini yerine getirmekte kılı kırk yarıcıydılar. Aslında kiliseye gitmekten zevk alıyorlardı diyebiliriz. Buna karşın hayatları Hristiyanların hayatlarına, yani Mesih inanlılarının hayatlarına, Mesih'in ilkelerine, Mesih İsa'nın ilkelerine, kutsal sözün ilkelerine hiç benzemiyordu. O zaman için geçerli olan şey şimdi için de geçerlidir. Diyorlar ki, oruç tuttuğumuzu neden görmüyor, benliğimizi, yendiğimizi neden fark etmiyorsun? Bakın, oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor, işçilerinizi eziyorsunuz. Yeşaya 58, ayet 3. Bu insanlar huysuzca şikayet ediyorlar. Eğer Tanrı bunlara aldırmıyorsa ve yaptıkları bu küçük ayından ötürü onların sırtını sıvazlamıyorsa, orucun ve benliklerini yenmenin nedenini sorguluyorlar. Buna karşın yürekleri Tanrı'dan uzaktır. Belli ki orucu dinlerinin önemli bir kısmı haline getirmişlerdi. Buna karşın Tanrı onlara hiçbir zaman oruç günleri vermemişti. Tanrı onlara şölen günleri vermişti. Kefaret gününde kendilerini alçaltmaları gerektiği ve günah işlediklerinde oruç tutmaları gerektiği doğruydu. Oruç tutmak ruhun dışınsal bir ifadesiydi. Ama onlar bunu kendi ego ve gururlarına hizmet eden bir biçim haline getirmişlerdi. Oruç tuttuklarından ötürü övünüyorlardı. Oruç, herkes için yapılan bir şov değil, kişinin canıyla Tanrı arasında özel bir konu olmalıdır. Rabbimiz İsa Mesih, orucu kötüye kullanmalarından ötürü onları kınamıştı. Buradayken, oruç tuttuğunuz zaman iki yüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın öyle ki insanlara değil, gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içerisinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir demişti. Gerçek din, Mesih'le kişisel bir ilişkidir. Aslında buna din demeyeceğiz. Gerçek inanç, yürekte olan inanç, hakiki inanç, Mesih'le kişisel bir ilişkidir ve çok gizli ve özel bir şeydir. Kocanızla ya da karınızla olan yakın ilişkinizi başkalarına anlatıyor musunuz? Tabii ki anlatmıyorsunuz. Dostum, eğer İsa Mesih ile kişisel bir ilişkiniz varsa, bu ikiniz arasındaki değerli bir sırdır. Siz onun için tanıklık edersiniz ama onunla, yani Rabbise Mesih ile olan özel anılarınızı kimseye anlatmazsınız. Dostum, dininiz ya da belirli bir tören ya da ayini yerine getirmeniz hakkında övünüyor musunuz? Ayıp size. Bunlar kalbinizdekini ortaya koymadıkça Tanrı'nın gözünde hiçtirler. Törenden çok gerçeğe ihtiyacımız vardır. Yeşaya'nın zamanındaki birçok insanın Yeşaya'nın mesajını sorguladığını düşünüyorum. Büyük bir olasılıkla Yeşaya, nelerden söz ediyorsun? Düzenli olarak tapınağa giden ve kurbanlarını sunan çok dindar insanları eleştiriyorsun demişlerdi. Onların dinleri sadece yüzeyseldi. Tanrı'yla gerçek bir ilişkileri yoktu bu yüzden. Tanrı bunu istemiyor. Tanrı yürekte iman arar. Tanrı insanların yüreklerini görür ve ilişki yürekte olmalıdır. İşte önemli nokta budur. Dostum, bugün de aynı kural geçerlidir. Dışınsal değil, Tanrı yürekten bir ilişki ister ve yürekte iman arar.